Bu derin dalışımıza hoş geldin. Konumuz Pierre-Auguste Renoir. Elimizdeki kaynaklar hayatını ve sanatını epey farklı açılardan ele alıyor.
Hı hı.
Biyografiler var, sanat eleştirileri, kendi notları falan. Peki misyonumuz ne? Seni, hani şu çok bilinen mutluluğun ressamı etiketinin biraz ötesine götürmek.
Evet, o etiket biraz eksik kalıyor aslında.
Aynen, onun sanatsal iniş çıkışlarını, o form arayışını, empresyonizmden neden ve nasıl koptuğunu, bir de hayatının sonundaki o inanılmaz direncini konuşacağız.
Başta biraz kafa karıştırıcı gelebilir belki. Düşünsene, empresyonizmin kurucularından biri ama sonra diyor ki yok, bu yol benim yolum değil. Evet, ilginç bir nokta gerçekten. Çünkü Renoir'ın sanatı sadece o Paris'in keyifli, neşeli anlarını göstermiyor.
Doğru.
Aynı zamanda derin bir sanatsal sorgulama var. Bir tür kimlik krizi ve ardından gelen bir yeniden doğuş hikayesi aslında. Ve güzelliğe olan o tutkusu hayatın zorluklarına, özellikle de o son yıllarındaki çektiği fiziksel acıya karşı müthiş bir direniş gibi.
Evet, o acıyı konusuna geleceğiz zaten. Peki her şey nerede başlıyor? Limoges'da değil mi? Mütevazı bir aile, babası terzi.
Aynen, Limoges'da başlıyor.
Sanatla ilk teması da ilginç. 13 yaşında porselen fabrikasında çırak oluyor.
Evet, bu çok önemli bir detay aslında.
O narin porselenlere çiçekler, desenler çiziyor. Bu deneyim onun fırça tekniğini, ışığın o pürüzsüz yüzeylerdeki yansımasını kavramasını sağlamış diyorlar.
Kesinlikle. Belki de o meşhur kadın tenine verdiği ipeksi parlaklığın, o satinimsi dokunun kökenleri bile ta oraya dayanıyor olabilir.
Olabilir, evet. Peki bu el becerisi, bu zanaatkarlık onu nasıl asıl sanat dünyasına taşıdı?
İşte kader orada devreye giriyor. Paris'e taşınıyor ve Charles Gleyre'in atölyesine giriyor. Orada kimlerle tanışıyor dersin?
Kimlerle?
Monet, Sisley, Basile. Yani empresyonizmin gelecekteki temel taşları olacak isimler.
Vay, çekirdek kadro orada buluşuyor yani.
Aynen. Bu gençler stüdyonun o kasvetli havasından, akademik kurallardan falan sıkılmışlar.
Hı hı.
Birlikte dışarı atıyorlar kendilerini. Doğaya, şehrin içine, o meşhur en plein air, yani açık havada resim yapma fikrini benimsiyorlar.
Anladım. O dönemin getirdiği maddi zorluklar, bir de sanata dair benzer fikirleri onları iyice yakınlaştırıyor herhalde.
Kesinlikle. Empresyonist grubun ilk tohumları orada atılıyor işte.
Ve 1870'ler, Renoir için tam bir parlama dönemi. Paris kafeleri, nehir kenarı gezintileri, Montmartre'daki o danslı eğlenceler.
Evet, o neşeli kalabalıklar.
Fırçası daha bir serbestleşiyor, renkler canlanıyor. Özellikle o pembemsi canlı ten renkleri onun imzası gibi oluyor.
Hı hı.
1874'te ilk empresyonist sergi var. Tabii sanat çevrelerinden bayağı tepki çekiyorlar.
Evet, alay ediyorlar hatta.
Değil mi? Bir eleştirmen Monet'in bir tablosundan yola çıkarak onlara empresyonistler, yani izlenimciler diyor. Alaycı bir isim ama üzerlerine yapışıp kalıyor.
Aynen öyle oluyor.
Mesela Bal de Moulin de la Galette tablosu. 1876 tarihli, o dans eden çiftler, ağaç yaprakları arasından süzülüp insanların üzerine düşen o benekli güneş ışığı. Müthiş.
Evet, modern hayatın o anlık coşkusunu, geçiciliğini yakalama çabası var orada. Tam bir devrim aslında o dönem için.
Kesinlikle.
Ama işte tam bu zirvedeyken 1880'lerin başında Renoir bir dönüm noktası yaşıyor. Kendi deyişiyle bir kriz.
Kriz mi? Neden?
Empresyonizmin anlık ışık ve renge odaklanırken formu, çizgiyi, o kalıcılık hissini ihmal ettiğini düşünmeye başlıyor.
İlginç.
Hatta o kadar ileri gidiyor ki artık ne resim yapmayı ne de çizmeyi biliyorum diyor.
Vay canına. Ciddi bir sorgulama.
Aynen. Bu arayış da onu İtalya'ya götürüyor. 1881-82'deki o seyahat çok önemli. Roma, Floransa. Rönesans ustaları, özellikle de Raffaello, onu derinden etkiliyor.
Yani empresyonizmin o akışkan, biraz dağınık havasından sonra daha klasik, daha sağlam formlara mı yöneliyor?
Tam olarak öyle. Sanatında sert dönem ya da bazen ingres dönemi denen yeni bir sayfa açılıyor.
Neden ingres? O klasikçi ustayla bağlantısı ne?
Çünkü ingres gibi o da daha net konturlar, daha belirgin, adeta heykelsi formlar ve pürüzsüz yüzeyler aramaya başlıyor.
Anladım.
Bu geçişi en iyi gösteren tablolardan biri şemsiyeler. Dikkatli bakarsan tablonun sağ tarafı hala empresyonist fırça darbeleriyle dolu ama sol taraftaki figürler çok daha keskin atlı. Renkler daha düz.
Evet, fark ediliyor. İki farklı üslup aynı tabloda gibi.
Aynen. Aslında amacı empresyonizmin o canlı ışığını ve renk atmosferini klasisizmin o sağlam form anlayışıyla birleştirmek. Yani geçici olanla kalıcı olanı bir araya getirme çabası.
Çok ilginç bir sentez arayışı. Peki sonraki yıllar, hayatının son dönemi hem acı dolu hem de inanılmaz üretken geçmiş sanırım.
Evet, maalesef ilerleyen romatoid artrit hastalığı var. Bu yüzden Güney Fransa'ya Cagnes-sur-Mer'e yerleşiyor, daha sıcak iklim iyi gelir diye.
Hastalık çok mu ilerliyor?
Hem de nasıl. Elleri deforme oluyor, hareket kabiliyeti çok azalıyor ama pes etmiyor.
Nasıl yani?
İnanılır gibi değil ama fırçayı bezlerle eline bağlatarak resim yapmaya devam ediyor.
İnanılmaz bir irade gerçekten. Sanat tutkusu acıya galip geliyor resmen.
Kesinlikle öyle. Ve ilginç olan bu zorlu dönemde sanatı daha da bir olgunlaşıyor. Anıtsallaşıyor sanki.
Nasıl bir değişim oluyor?
Renkler daha sıcak, daha doygun. Formlar daha akışkan, daha dolgun. Özellikle o kadın figürleri, nü çalışmaları sanki Akdeniz güneşiyle yıkanmış gibiler. Hatta resim yapmak iyice zorlaşınca bile durmuyor. Genç heykeltıraş Richard Gino var. Onun yardımıyla, onun ellerini kullanarak heykeller yapıyor.
Heykel bile yapıyor yani. Vay be.
Evet. Bu son dönem onun güzellik arayışının acıya karşı nasıl bilinçli bir direnişe dönüştüğünü çok net gösteriyor.
Belki de onu Monet gibi diğer enfresyonistlerden ayıran en temel farklardan biri de bu. Monet sonuna kadar ışık ve renk peşinde, formu eritirken Renoir formu yeniden bulmaya, tanımlamaya çalışıyor.
Kesinlikle. Renoir, modernizmi klasik gelenekle barıştırmaya çalışan bir köprü gibi adeta.
Evet.
İşte bu sentez arayışı, yani empresyonist renk ve ışıkla klasik formu birleştirme çabası, onu Picasso ve Matisse gibi 20. yüzyıl devleri için bile önemli bir referans yapıyor.
Onları bile etkiliyor yani.
Tabii tabii. O bir tür klasik modernist. Harika bir tanım. Yani modern sanatın devleri bile Renoir'ın o geçmişle kurduğu köprüde formu yeniden tanımlama çabasında değerli bir şeyler bulmuşlar. İşte Renoir, empresyonist bir öncü, sonra klasik geleneği modernleştiren bir yenilikçi ve belki de en önemlisi dayanılmaz acılara rağmen sanata ve güzelliğe tutunan yılmaz bir ruh. Evet, onun yolculuğu bize şunu gösteriyor. Güzellik dediğimiz şey sadece yüzeydeki bir neşe değil, çok daha derin, çok daha dirençli bir güç olabilir.
Kesinlikle.
Ve sana üzerinde düşüneceğin bir soru bırakalım o zaman. Renoir'ın o meşhur bir sözü var ya, hayatta yeterince sevimsiz şey var, bir de yenilerini yaratmaya ne gerek var?
Evet, çok bilinir o sözü.
Sence bu hayatın zorluklarından basit bir kaçış mıydı sadece? Yoksa en karanlık anlarda bile bilinçli olarak güzelliği, uyumu, yaşama sevincini seçmenin derin bir felsefesi miydi?